أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة أتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Bizi var eden, yok idiyken hayata döndüren, sonra tekrar öldürecek ve yeniden diriltecek olan Allah'a hamdolsun. Öyle bir Allah, öylesine hamdolsun ki, O bizim bu hayat programımızı yarın hesap konusu edeceğini haber vermekle birlikte, bir de hangi davranışlarımızdan razı olacağını, neler yaparsak azap ve gazap edeceğini baştan bize bildiriyor. Öyle bir Allah ki, ona öylesine hamdolsun ki, bizi bıraktığı yol üzerindeki tehlikeleri bir bir, tek tek bize haber veriyor. Öyle bir Allah, öyle bir Allah'a hamdolsun ki, öylesine hamdolsun ki Allah'a, tam onun layık olduğu biçimde biz onu gereği gibi yapamıyoruz. Ama o bizimkini, azımızı çok kabul ederek, yanlışımızı yok kabul ederek, eksiğimizi tam kabul ederek lütuf buyursun da, ona hamd edelim, onun istediği gibi hamd edelim. Çünkü Allah bize bu bıraktığı yolda, sonu cennet ya da cehenneme gitme ihtimali her zaman aynı anda var olan bu yolda bizim cennetimizi istediğinden ya da cehenneme gitmemizden kesinlikle razı olmadığından dolayı bize uyarılarda bulunmuştur. İçimizden birini elçi kabul etmiş, içimizden birisini bize elçi göndermiş ve o elçisi aracılığıyla bu yolun yanlışlarını, bu yoldaki tehlikeleri, bu yolun gidişatının bozulacağı ya da düzeleceği yerleri bize baştan haber vermiştir. İşte Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin bu minval sözlerinden bir demet. İmam Kudai Aleyhissalatü Vesselam'dan topladığı hadislerin derlendiği o Müsned-ü Şihab'ında Aleyhissalatü Vesselam Efendimizden afetlerden haberdar eden bölümü arka arkaya sıralamış İmam Kudai. Afetul hadisi el kezibu, afetul cemali el huyelâ'u, afetul cudi el sarafu, afetul hasebi el fakru, afetul hilmi el sefehu, afetul din el heva, afetul semaha el mennu, afetul şeca'a el bagyu, afetul zarfi as-salefu, afetul ibade el-fetratu, afetul ilmi en-nisyanu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bu ve benzeri nice uyarılar olduğunu biliyoruz. Tümünün tamamının bu olduğunu iddia etmeden İmam Kudai'nin tespitine uyarak yine o Müsned-ü Şihab'ından 64. sıradaki ilk hadis okuyorum. Afetul hadisi el kezibu, 65. Sözün yıkımı, yani sözün işini bitiren yanı, yalandır. Demek ki insanlar söz söyleyecekler. Eğer bu söyledikleri söz kendilerine, dinleyenlere, söyleyenlere, orada bulunanlara, kendilerine nakledilenlere bir yıkım anlamına gelecekse, yani söylenilen sözdeki tüm güzellikler yok olacak, o sözün işi bitecekse, bu ancak yalanla olacaktır. Öyleyse insanlar sözün afetinin yalan olduğunu baştan bilsinler. Afetul hadisi el kezibu. Sözün yıkımı, sözün işini bitiren yanı yalandır. afetül cemali el huyelâ'u, güzelliğin afeti, yani güzelliğin en kötü yanı, kendini beğenmişliktir. Bir insan güzel olabilir. Bir insanın sahip olduğu varlıklar güzel olabilir. Ama insanlar kaşının, gözünün güzelliğine, boyunun, bosunun güzelliğine, sesinin, sadasının güzelliğine kapılıp da kendini beğenmeye başlarlarsa, işte o güzelliğin belasını buldular. O güzellikten dolayı belalarını buldular demektir. Güzelliğin afeti, yani güzelliğin en kötü yanı, kendini beğenmişliktir. Afetül cudi es-serafu. Bir de cömertliğin varmaması gereken noktası, yani bir adam cömerttir belki ama onun en kötü yanı, cömertliğin afeti ise israftır, saçıp savurmadır. İnsan cömert olabilir. Hayır, ama cömert olmalıdır. İnsan eğer Müslümansa, Allah'ın ondan istediği bir ahlak olarak, bir davranış biçimi olarak elbette fedakar olmalı, imkanlarını birilerine vermeli. Hayatı birlikte yaşadığı insanlarla Allah'ın kendisine verdiği imkanları birlikte paylaşmalıdır. Ama eğer bu israf noktasına varıyorsa, saçıp savurma şeklinde oluyorsa, işte o zaman cömertliğin varmaması gereken noktaya varmış demektir. Artık afet başlamıştır. O nokta en kötü yandır cömertlik adına. Afetül hasebi el fakru, soyluluğun belası, yani soyluluğun bir insan adına yıkım anlamına gelmesi, böbürlenmektir, yani kendini beğenmişliktir. Kişi babasıyla, kavmiyle, dedesiyle, ailesiyle övünmeye başlamışsa, kendini beğeniyor, hiç kimseyi beğenmiyorsa, sadece kendisi var, onun ailesi var, onun soyu var, onun kabilesi var, öyle kabul ediyorsa, hem ki bundan dolayı o soyda, o boyda, o kabilede, o klanda olan insanların bütün yanlış ve doğrularıyla övgüye layık olduklarını söylemeye başlamışsa, artık soyluluğun belasına uğramış, yani yıkımını yaşıyor demektir. Afetül hilmi essefehu, yumuşak huylu olmanın belası, horlanma ve aşağılanmadır. Adam yumuşak huylu olabilir, boyun bükebilir, sert davranmayı sevmeyebilir. Bu güzel bir huydur. Ama eğer horlanmaya başlanmışsa, aşağılanıyorsa, buna da ses çıkarmıyorsa, işte o zaman yumuşak huyluluğun belasını bulduğu anlamına gelecektir. Yumuşak huylu isem, kim dedi uysal koyunum, kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum, diyen de galiba bunu anlatıyor. Afetü'd-dini el-heva, dini mahvedip yıkan şey, arzu ve isteklerin peşine takılmaktır. İnsanlar eğer dindar olmak adına, iyi bir Müslüman olmak adına kendilerini hayata bağlayan kuralların Allah'tan ve Resulullah'tan gelmesi prensibine dayanmışlarsa, ona göre hareket ediyorlarsa, artık arzu ve isteklerini kenara alsınlar. Eğer her şeye rağmen hem Müslüman olmaya sevdalılar, hem cennet istiyorlar ama arzu ve istekleri peşinde koşmak, yani heva ve heveslerine takılmak derdine düşmüyorlarsa, o zaman dinlerini kurtarmış olacaklar. Değilse dini mahvedip yıkan şey arzu ve isteklerin peşine takılmaktır. Afetü semahati el mennu, hoşgörünün, yani eli açık olmanın belası başa kalkmaktır. Hoş göreceksiniz, eliniz açık olacak, müsamahakar davranacaksınız. Yani siz fedakarlığınızı apaçık bir şey beklemeden ortaya koymanız gerekirken, bunu ama başa kalkmak şeklinde ortaya koyacaksınız, belanızı buldunuz anlamına gelir. Afetü şecaati el bagyu, cesaret ve korkusuzluğun, yani korkmak nedir bilmemenin, cesur olmanın, her şeye atılabilmenin, önde olabilmenin aşırı, yani ifrat derecesi azgınlıktır. Hak nedir, hukuk nedir bilmeden, ne olursa olsun her şeye rağmen azgınca bir harekete başlamak, korkusuzluğundan dolayı da herkesin ürkmesi, korkması ortamını ortaya çıkarmaktır. Afetü zarfi es-salefu, zarafetin afeti, hoş görünme çabasıdır. Yani insanlar zarif olacaklar, zarafet sahibi olacaklar ama bu tatlı, bu ince hareket eğer onlarda bir belaya, bir yıkıma sebep olacaksa, bu onların aşırı hoş görme çabalarından kaynaklanacaktır. Afetül ibadeti, el fetratu, ara vermek ibadetin afetidir. Yani eğer insanlar ibadeti devam ettirmezlerse, bir gün doruk noktada örneğini yaşar, bir gün salı verirlerse, bir Ramazan çok güzel gider ama bir bayram her şey biterse, bir ölümden sonra bir cenaze ortamında niyet eder ama çok geçmeden bırakırlarsa, yani ibadete başlarlar ve yürütürler ama ara verir bırakırlarsa, işte bu da ibadetin afetidir. Afetül ilmi ennisyanu, ilmin afeti de unutmaktır. Yani insanlar ilim sahibi olacaklar, bir şeyler bilecekler, sonra unutacaklar. İşte ilim sebebiyle onlar böylece belayı bulmuşlar olacaktır. İlmin afeti unutmaktır. Çocukken öğrenmiştiniz öyle mi? Siz iyi Kur'an okuyordunuz hatta. Kursa birinci geliyordunuz. Ailenizden niceleri sizi dinlemeye koşuyor ya da gittiğiniz yerde size Kur'an okutuyorlardı öyle mi? Bulunduğunuz yerde Allah'ı anlatıyor, peygamber anlatıyordunuz. Siz hadis okumuştunuz, siz tefsir okumuştunuz, siz meal karıştırmıştınız öyle mi? Peki ama nereye gitti onlar? Unuttunuz mu? Ama aleyhissalatü vesselam diyor ki, öyle demeyin isterseniz, unutturuldu deyin. Yani siz ben layık görmedim de unuttum demeye cesaret etmeyin de, ben layık görülmedim de bana unutturuldu deyin. O daha ağır bir ifade gerçi ama belki bir pişmanlık vesilesi olabilir. Unutmak ya da unutturulmak, Allah korusun. Bu afetleri yeniden Türkçeleştirip sonra 76. hadisten devam ediyorum inşallah. Sözün yıkımı, işini bitiren yanı yalandır. Güzelliğin afeti, kötü yanı kendini beğenmişliktir. Cömertliğin varmaması gereken noktası israf, yani saçıp savurmadır. Soyluluğun belası, yıkımı, böbürlenmek, yani kendini beğenmişliktir. Yumuşak huylu olmanın belası, horlanma ve aşağılanmadır. Dini mahvedip yıkan şey, arzu ve isteklerin peşine takılmaktır. Hoşgörünün, yani eli açık olmanın belası, başa kalkmadır. Cesaret ve korkusuzluğun aşırı, yani ifrat derecesi, azgınlıktır. Zerafetin afeti, aşırı hoş görünme çabasıdır. Ara vermek, ibadetin afetidir. İlmin afeti ise unutmaktır. Efşü selame ve at'imut ta'ame ve silul erhame ve sallu bil leyli ve nâsu niyamun ya eyyühen nâs tedhulul cennete biselamin. Ey insanlar! Selamı yayın. Yemek yedirin. Akrabalarınızı arayıp sorun ve herkes uykudayken geceleri namaz kılın ki selametle cennete giresiniz. Cennetin anahtarını elbette Allah istediğine verecektir. Hak edenlere cennet anahtarı verecek, git cenneti aç diyecektir. Yani herkes kendi cennetini kendisi sanki kazanacak. Allah'ın lütfuyla, ihsanıyla olacak ama Allah böyle bir yasa koymuş. İşte cennetin anahtarlarını bize tanıtan aleyhissalatü vesselam diyor ki, ey insanlar, selamı yayın. Ama sadece öyle değil, yemek de yedirin. Fakat bu kadar değil, akrabalarınızı arayıp sorun, beraber olun. Bir de herkes uykudayken geceleri namaz kılın. İşte o zaman selametle cennete giresiniz. Bu dört ana maddede toplanan cennet anahtarları grubunu yeniden anlamaya çalışalım. Selamı yaymak. Hani evde oturuyorsunuz, aklınıza geldi, şu topluluğa bir selam versem dediniz. Çıktınız odadan, çıkarken selam verdiniz. Sonra döndünüz geriye, yine selam verdiniz. Saate baktınız, 5 dakika geçmiş. Aman ne kadar çok olmuş. Aslında siz 3 dakikada tekrar edebilirdiniz. Tekrar kalktınız, selam ile çıktınız. Hemen sonra selam ile bir daha girdiniz. Anneniz mutfaktaydı ya da eşiniz odada veya kardeşiniz bir yakınınız bir yerde vardınız, yanına selam verdiniz, hemen geri döndünüz selamla, sonra yine vardınız, bir daha selam. Böyle mi yaysak selamı? Ya da sadece ümmete, insanlara, Müslümanlara selam vermek için çarşıya mı çıksak? Karşılaştığımız herkese selam vermek için. Bir bir, tek tek, her bir olaya, ölçüye uyup uymadığını, beyan manasına bir yetkim olmadığını biliyorum. Ama genel bir kural var galiba. Selamun aleyküm demek, karşıdakine Allah sana cennet versin demektir. Öyleyse, hayatımı yaşarken, karşılaştığım insanları Müslüman biliyorsam, onlara Allah sana cennet versin duamı eksik etmeyeceğim ve her fırsatta bunu yürüteceğim. Hatta beraber olduğum insanlar önce varınca yanlarına selam vermişsem, sonra birlikte yürürken aramıza bir ağaç girdiği için ayrılmışsak veya bir direk girdiğinden dolayı veya bir başka araç gereç girdiğinden dolayı şöyle ikimiz bir tarafa, birimiz bir tarafa ayrılmak zorunda kalmışsak, tekrar buluşunca yine selam vereceğim. Bir topluma girerken selam verecek ama ayrılırken yine selam vereceğim. Fakat hayatımı sadece selam vermeye hasretmek anlamına gelmeyecek bu. Allah elbette en iyisini bilir. Yani ben ne yapıp yapıp insanlara selam vermeliyim? Sadece benim işim selam olmalı. Kazanan değil, harcayan değil, yemek yediren değil, akraba ziyaret eden değil, ama herkes uykudayken geceleri namaz kılan değil, ben sadece selam veren birisi olmalıyım demeye de hakkım yok. Lakin selamı yayacaksam, selam verilecek insanları da çoğaltmak zorundayım. Mesela 10 bin ya da 100 bin nüfuslu bir yerdesiniz, bir tane siz Müslümansınız ama bir kişi daha var Müslüman, hepsi o kadar, hadi yayın bakalım selamı. Gece buluşabilseniz ikiniz, gündüz görüşebilseniz ikiniz, ancak ikiniz birbirinize İslam'ın selamıyla selam verecektiniz değil mi? Öyleyse birilerine İslam anlatacaksınız, birilerinin Müslüman olması için uğraşacaksınız ki onlara selam verme imkanınız artsın değil mi? Bundan hareketle diyoruz ki, insanlar hayatı yaşarken Müslümanca bir hayat için selam verecekler, karşılaştıklarına, ayrıldıklarına elbette selam temennisinde bulunacaklar ama selamın anlamı, selamın yaygınlaşması, selamın bilinmesi, selamın unutulmaması için de elbette çarşıda, pazarda selamlaşmak manasına gezebileceklerdir. Çünkü bakıyoruz sahabenin böyle uygulamalarından haberdar oluyoruz. Bir de yemek yedireceksiniz. Kimi bölgelerde, kimi şehirlerde bunun anlamı zor. Yemek yedirmek. Şöyle, kelli felli bir sofra hazırlamak zorundasınız, adına yemek diyecekseniz. Öyle akşamdan kalmış bir çorbanın, neredeyse iki kişi doymayacak kadar bir miktarına bir adam çağırmak, yani davet edip beraber yemek yiyelim demek çok zor bir iş galiba. Oysa doymamışsanız, beni öyle misafir eden birini hatırlıyorum. Allah hayrına lütfetsin bütün insanlarla beraber. Eğer akşamdan kalma çorbayı yemiş ve doymamış idiysek, hatun, Allah'ın verdiğinden başka neler var? Şöyle bir parça daha bir şeyler getirsen de diyor ve Allah da bizi doyurmuş oluyordu, kabul ediyoruz. Ne dersiniz? Şöyle 10 çeşit yemek mi olmalı yemek yedirebilmek için? Ya da baştaki hani o iftarlık denilen bölümleriyle, ya da insanın midesini bak yemekler göndereceğim hazır ol, envai türlü çeşit salgıya hazır mısın dercesine o göndereceği yemeklerle, ayaküstü alınan şeylerle 10 çeşit, 20 çeşit, 30 çeşit yiyecek mi konulsun bir sofraya? O zaman mı yemiş olacak insanlar? Ya da o bölgede bilinen en değerli misafirler için hazırlanan yemekler mi hazırlanmalı yemek yedirebilmek için? Ben öylesini zannetmiyorum. Ama eğer Müslüman karnını doyurma mantığında İslam'a teslimse, peygamber döneminde yaşıyorsa ne yapacaksa, sahabeye gitmişse nasıl karşılanmışsa, evine peygamber gelen sahabe nasıl hareket ediyorsa, işte onlardan birini örnek alacak, gücü yettiğince en güzelini yapacak ve yemek yedirecektir. Ama israf etmeyecek, ama çizgiyi aşmayacak, ama kafirlere benzemeyecek, ama birilerinin din bozuculuk anlamına uydurdukları şeyler peşinde koşmayacaktır. Yani hatta ne idüğü belirsiz şeyleri yemeyecek ve de misafirine yedirmeyecektir elbette. Hem ki yemek yedireceğim diye, bu benim için bir cennet vesilesidir diye karşıdakinin yemek kapasitesini zorlamayacak ya da mecbur etmeyecek, çaresiz konuma düşürmeyecektir. Vasilül erham. Bir de cennete gitmek için akrabalarınızı arayıp sorun. Sıla-i rahme dikkat edin. Sıla-i rahim, akrabaların birbirlerini arayıp sormaları. Bu din olarak bizim görevimiz. Hani yaygın bir ifade var ya, insanlık görevimiz diye, öyle değil. Çünkü bunu yapmayanlar insan değil diyeceksiniz zannediyor ve korkuyorum. Ya bu Müslümanın Müslümanca yaşamasının bir gereği. Var mı halanız, teyzeniz? En son ne zaman gitmiştiniz? Ama neden? Yani kızınızı, kız kardeşinizi de görmüyor musunuz bir aydır, iki aydır? Çok mu uzak? Arada mesafe seni ona ulaştıracak imkanın ötesinde mi dersiniz? Deniz aşırı bir yerlerde mi? Barikatların, engellerin ötesinde mi? Ama neden sen orada bu buradasınız? Peki amcanız var mıydı? Amca oğullarınızla birlikte en son ne zaman görmüştünüz? Ama siz ona gidince onun düzeni bozuluyor diye, kaşı eğiliyor diye, yok benden memnun olmadı mı diyorsunuz? Hayrola, siz onu mu memnun etmeye gidiyordunuz, yoksa Allah'ı ve Resulünü mü? Ne demişti amcanızın oğlu? Siz ona gidince, kaşını eğip, boynunu bükünce, canı sıkılınca, hayır Allah isterse istesin ama ben istemiyorum, gelme mi demişti? Siz ona demediniz mi? Zaten sen istedi diye gelmedim. Ama seninle benim akrabalığımı ortaya çıkaran Allah bana emretti ki akrabanı ziyaret et dedi. Ben onun için geldim diyemediniz mi? Peki siz kardeşlerinizi unuttunuz. Fakat ana baba bir kardeş yerine kendinize kardeşler buldunuz da ondan. Peki siz hala ve teyzenizi, amca ve dayınızı unuttunuz. Onun yerine nice amcalar, amca beyler buldunuz da, teyze hanımlar buldunuz da ondan mı? Ama akrabalarınızı arayıp soracaktınız. Hatta öyle ki, siz kendiniz, oğlunuz, kızınız ve eşinizle beraber sizsiniz. Ama ondan sonra ana, baba ve çocuklarını, yani kardeşlerinizi ziyaret edecektiniz. Ondan sonra, eğer gücünüz yetiyorsa, birinci çemberi aşıp ikinciye ulaşacak, ana babalarınızın, ana babalarını ve çocuklarını, yani dede, neneler, amca, dayı, hala ve teyzelerle çocuklarını ziyaret edecektiniz. Onlarla bir karabetiniz, bir rahim bağınız, bir akrabalık ilişkiniz olacaktı. Onlara gidecek, görüşecek, konuşacaktınız. Sizi dinlemeleri için değil, ama siz Allah'ı dinlemek için yapacaktınız. Akrabalık bağları adına Müslümanlığın gereğini yerine getirince de Allah size karşılığında cennet verecekti. Ama o adam içki içendi. Amcanızın oğlu veya halanızın kızıydı. Evet ama yani onun o yanlışını büyüttünüz. Peki ya sizin yanlışlarınız? Mesela içkinin, kumarın, zinanın, fuhşun yanlış olduğunu biliyorsunuz. Peki sizde bunlardan yok diye siz günahsız, tertemiz hale mi geldiğinizi iddia ediyorsunuz? Ayrıca böyle günahkar olan akrabalara gitmek konusunda bir engel, bir nehi mi duydunuz? Peygamberiniz size özel bir haber mi gönderdi? Sakın ha böyle bir akrabaya gitmeyin diye. Ama kızımı götüremem, karımı götüremem, namus iffet anlayışı var ya da iffetsizlik ve namussuzlukla yoğrulmuş bir kafa yapısına sahip, onun için kızımla karımla gidemiyorum diyorsanız, ama size ne oluyor, siz neden gitmeyeceksiniz? Peki onu kim engelleyecek, onun çevresini kim Müslümanlarla oluşturacak, söyleyin. Hatta senin istemediğin davranışlara bürünen, yani ekranın karşısında ömür tüketerek oradan aldığı mesajla hayat programını düzenleyip yaşayan insanlar, günaha batıp daha bir debelendikçe batmaya devam eden insanlar, yoksa akrabaları kendisiyle ilgilenmediler diye mi öyleler? Veya en büyük dertlerden biri görüşüp konuştuğum insanlarda, evet giderim gitmeye ama gider gitmez benim parama göz dikiyor. kasamdakini bitirdi, kesemdekini bitirdi, her şeyi bitirdi. Hala doymuyor, benim parama göz diktiğinden dolayı da artık gitmeye korkuyorum diyenlere, paranı bırak da git, parasız olarak git, paranı yok bil de git, o ne bilirse bilsin ama sen imanını yanına al da git, ağzına bir iki ayet koy da git, sen Allah için onu ziyarete git de Allah seni sevsin, sana cennet versin diyoruz. Demek ki vasilül erham kardeşleri, ana baba bir kardeşleri, dededen neneden kardeşleri, dede nenenin ana babasının, dede nenesinin ana babasından kardeşleri, ta Hazreti Adem'e kadar bütün bir insanlığı kardeş bilerek gücümüz yettiğince çemberi genişletip ziyaret etmek zorundayız. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki ashabına, Mısırlı kardeşlerinizi ziyaret ediniz, onlara iyi davranınız, onlar sizin kardeşleriniz, akrabalarınızdır, onlarla diyaloğunuzu güzel yapınız. Mısırlılar ve Kureyşliler nasıl akrabalar diye düşünüyoruz. Meğer annemiz Hacer oradan gelmiş, İsmail aleyhisselamın annesi, yani Kureyş'in atası İsmail aleyhisselamın annesi Mısır'dan gelmiş. Öyle olunca elbette Mısırlılar akrabamız olacaklar, annemizin akrabaları. Bir de Mariye annemiz Mısır'dan gelmiştir. Aleyhissalatü vesselamın küçük yaşta vefat eden oğlu İbrahim'in annesi. Dolayısıyla Mısırlılar bizim akrabalarımız durumunda olacaklar. Bu kadar geniş bir çember, bu kadar geniş bir çerçeve çizilmişse biz de onlara dikkat edecek, akrabaları ziyaret edeceğiz. Ve dördüncü kural, herkes uykudayken geceleri namaz kılın ki selametle cennete giresiniz. Evet, insanlar uykudayken, insanların da ne zaman uykuya gideceklerini bilmiyorum. Hani bir vakitler peygamber varken hayatta ve de peygamber hüküm olarak, sünnet olarak hayata hakimse bir toplumda, akşam namazıyla insanlar evinde olurmuş. Yatsı namazından sonra da uykuda. Çok zorunlu durumlar olmadıkça, hayatın kendisi olan çaresizliklerle kıvranılmadıkça, yatsı namazından sonra ayakta olmanın, yani uykuya gitmemenin bir anlamı yokmuş. Elbette yatsıdan sonra yatmak zorundaymış insanlar. Çünkü onlar seher vaktinde kalkacaklar. Böyle bir randevuları varmış. Allah'ın huzurunda olacaklar. Çünkü Allah peygamberi diliyle insanlara şöyle haber vermiş. İnermiş Cenab-ı Hak birinci kat semaya, birinci dünya semasına. Yok mu yalvaran, işte buradayım dercesine. Derdini açan yok mu, derman olayım. Borcunu açan yok mu, ödemesine kolaylıklar ihsan edeyim. Sıkıntılarını ortaya koyan yok mu, genişleteyim, ferahlık vereyim dercesine. Cenab-ı Hak bize yaklaştığını, yakın olduğunu, bizim bilmemizi istediği bir ortam olarak seher vaktini anlatıyor İslam dini. Onun için insanlar onun değerini bilirler, seherde uyanık olmaya çalışırlarmış. Ama bunun için yatsı namazından sonra yatmaları gerekirmiş. Sonra, eğer beraber olunacaksa, eğer ziyaret edilecekse, eğer görüşüp konuşulacaksa seherde gidilirmiş. Bir seferinde, şöyle birlikte olalım, hiç olmazsa haftanın bir akşamı, sen bize Kur'an ve sünnet anlatsan da biz de ders yapacak diyen 3-5 dostla beraberdim. Bu işin akşam olmaması gerektiğine ben ısrar ettim. Onlar inat ettiler. Mesela öğleyin dedim, olmaz dediler. Peki ikindiden sonra dedim, imkansız dediler. Hadi olsun akşamla yatsı arasında, yetişmez dediler. Çünkü bağlı bulundukları dünya hayatı onları salmazmış, bırakıvermezmiş o dönemde. İyi ama dedim, bütün bunların yanında yapılacak başka bir şey var. Öyleyse daha müsait olduğunuz bir zaman olarak seher vakti olsa bu iş, sabah ezanları okumadan bir saat önce olsun dedim. Mümkün değil dediler. Ama dedim yatsı namazından sonra yatsanız, Hatta kış günleri için yoruluncaya kadar yattığınız zamandır bu dedim. Mesela bir dönem için 6.30'da eğer yatsı ezanı okunuyorsa, adam her şeyini tas tamam tesbihatını bile güzelce bitirse 7.30'da yatmış olabilecek. Sonra 8.30-9.30 diye saysa uykuda, yanındakilerin sayıp yoruldukları ana kadar uyusa, ta gece yarısından sonrasına kadar 2.30'a-3.30'a kadar yatsa, o kadar uzun bir süre ki neredeyse adam yatamayacak, yorgunluğundan bitap düşecek kadar olur. Kalsa 3'te 4'te ve gelsek toplansak ve ders yapsak dedim. Mümkün değil dediler. Olmaz dediler. Uykumuz olur dediler. 8 saat 10 saatten sonra inanmadılar, inanmaya çalışmadılar. Sonra birisi saf saf ne demesin. Ama dedi, o senin dediğin vakit çok karanlık olur ortalık. Yani evet, yatsıdan sonra, 7'den 8'den sonra, 9'dan 10'dan 11'den 12'den sonra ortalık hala ap aydınlık. Yani henüz daha gündüz devam ediyor, kabul ediyor insanlar da, ama gece yarısından sonra artık gece başlamış. Gecedir, insanlar uyumak zorundadır ya da uyanık kalmamak zorundadır, suçtur dercesine böyle bir algılama, böyle bir anlaşma içindeler. Onun için yeniden kontrol edelim kendimizi, bir bakalım bakalım ne halde ne ameldeyiz, ne yapmışız, neler söylemişiz. Ama iyi bilelim ki insanlar uykudayken eğer gece kalkıp namaz kılabiliyorsak, eğer insanlar uykuya dalmışlarken, eğer geceyi namazla değerlendirebiliyor, Allah'ın huzurunda olabiliyor, onu en büyük biliyor ya da her şeyi ondan almaya, onun huzuruna gidiyorsak, o zaman cennet kapısı var bize açık. İsterseniz konuyla ilgili Duha suresini yeniden okuyun. وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى diye yemin ediyor Allah, gecenin karanlığının sükunete erdiği bir dönemde, eğer insanlar o zamanı değerlendirebilmeyi biliyorlarsa, siz duayı yeniden okuyun. Ama Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Mesud'dan rivayet edilen bir haber vardı. İsterseniz bir de onu bulun. Diyordu ki o muhterem, insanlar uykudayken gecenin kadru kıymetini bilir Kur'an ehli olanlar. Ve devam ediyordu, Kur'an ehli olanların, hamülül Kur'an olanların nelerin kıymetini bildiğini anlatmaya. Bir de ona bakın inşallah. Ben hadisi yeniden okuyor ve bugünkü sohbete son veriyorum. Ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, akrabalarınızı arayıp sorun ve herkes uykudayken geceleri namaz kılın ki selametle cennete giresiniz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.